Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, Erkam TV'nin değerli izleyicileri, bugünkü programımızda da yine GİMDES Genel Sekreteri, Gıda Yüksek Mühendisi Hayrettin İşbilir daimi konuğumuz ve bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hayırlı yayınlar diliyorum.
Allah razı olsun. İnşallah bugün de çok önemli konuları konuşmak üzere buradayız, birlikteyiz. Ve bugünkü mevzuları yine böyle biraz daha helal gıda ile alakalı. Temellendirmek mahiyetiyle, bazı konuları temellendirmek mahiyetinde bu konuların üzerine gidelim ve bu konuları konuşalım istiyorum. Daha sonra da detaylandıracağımız artık glikozdur, fruktozdur, işte diğer konularda, işte tavukların konusuna girdiğimizde, peynirlere girdiğimizde, işte gazozlara girdiğimizde bu detaylara vesairelere, bu konuları da detaylandıralım, açalım, ama bunlar ileriki bölümlerde, bunlara biraz temel teşkil etmesi için bugün. Yani Hayrettin İşbilir hayatını helal gıdaya vakfetti, ama ben şahıstan çıkartayım konuyu biraz daha mümin gözünle. Bir mümin için helal gıdanın hayatındaki önem sıralaması ne olmalı? Yani ilk sıraya mı koymalı, ikinci sıraya mı koymalı? Mümin gözüyle helal gıda çok çok mu önemli, ya da ne kadar önemli? Ya da helal gıdanın öneminin bir önüne geçebilecek bir konu var mı mesela bizim hayatımızda? Bu konuya bakış açımız nasıl olmalı?
Yani şöyle, benim tefekkürlerim şunlar. Bu konuda şimdi imandan sonra, imandan sonra en mühim mesele namaz. İslam ulemasına baktığımı bunu söylüyor. Fakat Efendimiz, ibadet 10 kısımdır. Bunun 9'u helal lokmadır, helal kazançtır demişse hadislerde, bir lokma, haramdan oluşan bir lokma vücuda girdiğinde 40 gün duası kabul olmaz demişse Efendimiz, yine başka bir hadiste onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, lokması haramsa duaları nasıl kabul olacak demişse, biz aslında bütün manevi ibadetlerimizin makbuliyetinin sebebi olarak görmemiz lazım bunu. Sebebi.
O zaman imandan sonraki en önemli sebep gibi görünüyor.
Kesinlikle.
Yani çünkü bizim namazdan zevk alabilmek için buna ihtiyaç var.
Şimdi namazın makbuliyetine, şimdi ulema demiş ki, Efendimiz dua demiş ama aslında ibadetler de böyledir. Yani hatta İmam-ı Azam'ın çok radikal bir sözü vardır kaynaklarda bilinen. Mideye giren lokmanın helal ya da haram olduğu bilinmedikçe ibadetlerin hükmü kalmaz diyor. Şimdi yani dolayısıyla şu sonuç çıkıyor. Benim namazımın makbuliyetine, oruçlarımın makbuliyetine, ibadetlerimin makbuliyetine sebep oluyorsa, o zaman bu mühimdir. Bunu biz zaten ayıramayız yani. Ayırmamamız lazım. Ve Rabbimiz zaten ayetlerinde, yani Seyyidübillah, Bismillah, Ya eyyuhannas, külü mimma fil ardi halalan tayyiben, ve la tettebi'u hutuvati şeytan, innehu leküm aduvun mübin. Bakara 168. Ey insanlar! Sizin için yarattığım nimetlerden helal ve tayyip olanları yiyin, şeytana uymayın. Bu bir rica cümlesi değil. Bu bir emirdir. Ve manayı muhalifini düşünürsek, helal ve tayyip olmayanları yersek şeytana uyarız. Adem peygamberin ilk kandırıldığı mesele elmadır, gıdadır. Yani ilk insan, ilk peygamberin ilk kandırıldığı argüman gıdadır zaten.
Oo, buradan bir mesaj bakacak var yani. Olursak çok büyük bir mesaj var.
Evet. Hem bu mühim bir meseledir, hem de nefsin zorlandığı bir meseledir. Peygamber kandırılmış. Peygamberin, hani tabiri caizse diyorum, anlaşıldığı, anlayacak bir şekilde gol yediği bir meseledir tabiri caizse.
Evet.
Dolayısıyla nefislerimize, evet, bu konu çok mühim. İbadetlerimizin makbuliyetine sebep olan bir mesele. Ve kesinlikle ve kesinlikle olmazsa olmazlarımız arasında bulunması gereken bir ödevimiz olarak, bir farizamız olarak görmemiz lazım.
Bir de şu açıdan baktığımda, şimdi bazı şeylere bir de karşı taraftan oturup bakmak lazım. Direkt muhalif taraftan bakmak lazım. Muhalif taraftan baktığımda ben bir Müslümanı bozmak için, yani ilk olarak ne yaparım diye düşündüğümde, bir Müslümanın yani ne yersek oyuz konusu var ya, ben bunu hani ne okursak oyuz, ne izlersek oyuz. Hatta bir insan ortalaması 5 kişinin ortalamasıdır. Çevresinde görüştüğü 5 kişinin ortalamasıdır cümlesinde biliyoruz. Dolayısıyla kimlerle konuşursak bunun ortalamasıyız, oyuz. Yani bu açıdan baktığımda benim bir insana nüfuz etmem için önce onun izledikleri, önce onun dinledikleri, ona dair meseleleri daha böyle ciddi bir şekilde o konuya hızlıca girmeyi isterim gibi geliyor. Sanki gıda sonraki mesele gibi aklımıza düşüyor. Şimdi burada gıda meselesini önceler mi bu karşı taraftan baktığımızdaki mesele? Yani demek istediğim şu. Burada almak istediğimiz pozisyon, karşı tarafın almak istediği pozisyon, Müslümana önce neresinden yakalarsa Müslümanı çok hızlı bir şekilde alaşağı edebilir.
Güzel, çok önemli bir mesele. Şimdi benim bu konuda bu konuyla ilgili bir yazdığım bir hatta yazı var. Baş belası Müslümanlar diye. Biraz tabii radikal bir başlık olunca bu başlıkta yayınlatamadım ben bazı yayın organlarında. Bir komplo teorisi diye yayınlattım. Birkaç yerde yayınlandı bu geçmişte. Şimdi baş belası Müslümanlardan alayım ben konuyu. Dediğini açacağım onu. Şimdi baş belası Müslümanlar. Kimin başının belası? Yani Müslümanlar baş belası mı? Evet, baş belası. Evet, ama yani kimin başının belası?
Karşı tarafa geçip bakmak gerekiyor meseleye.
Müslümanlar kimin başının belası olduğu çok aşikar bellidir. Bugün bir Siyonizmin, bugün Efendimizin, Hazreti Ali'nin geçmişteki söylemlerine baktığında bana diyor, değil mi? Yani bana kızacaksınız yeryüzünden silmediğim için. Hazreti Ali'nin bazı cümleleri var. Hepsini öldürmediğim için bana kızacaksınız. Şimdi evet, bugün güçlenmiş, parayı kontrol eden, parayı yöneten bir azınlık Müslümanları baş belası olarak görüyor. Peki Müslümanları baş belası görünce ne yaparsın? Benim kanaatim, ki yazıda da bunu belirttim. Önce Müslümanları kutuplaştırıp bölmeye çalışırsın. Mezhepler.
Fikri manada.
Fitne sokarsın. Sonuçta Efendimiz zamanında da bu yapılmadı mı? Hazreti Ayşe ile Hazreti Ali'yi karşı karşıya getiren, savaştıran kimdi yani? Belli. Kim? Evet. Hangi zihniyet? Tabii en arkada iblis var. Aslında savaşın asıl aktörü o. İblis. Ama argümanlar, kuklaları biz tabii görüyoruz piyasada. Bazı kuklalar güçlü, bazıları daha küçük. Günümüzde de böyle.
Müslüman, ama kuklaları ortaya çıkartırsak zaten iblise ulaşacağız.
Kesinlikle. Asıl savaş ibliste sonuçta. Evet. Yani güç Müslümanlar bölünsün. Çünkü bir lokmayı bölersen daha kolay yutarsın.
Evet.
Bölmeden bir ekmeği yutamazsın. O zaman hep aynı taktiği izlemişler. Nasıl böleriz? Mezheplerle bölmüşler. Cemaatler arasında fitne sokmuşlar. Cemaatleri bölmüşler. Bugün bakıyorsun İslam dünyasında çatışmaların temel kaynaklarında, bölünmelerin temel kaynakları, hatta bir espriyle karışık trajikomedik, Müslümanlar bölünerek çoğalır hani gibi bir cümle kurarlar. Aslında hem güldürüyor hem de acı acı düşündürüyor bizi.
Doğru.
Yani işte bu bölmelerden hariç, kendi kontrollerinde cemiyet oluşturmak, kendi kontrollerinde bir takım şeyler yapmak falan filanlardan hariç, onlar alim. Hatta ayet var. Onlar seni kendi öz evlatlarından daha iyi tanırlar diyor. Peygamber'e söylüyor bunu Rabbimiz. Dolayısıyla peygamberin aslında peygamber olduğunu da çok iyi biliyorlar. Çok net biliyorlar. Ve İslam'ın temel meselelerini çok iyi bilen insanlar bunlar. Yani biliyorlar ki bunların duasının, bunların ibadetlerinin, bunların Allah katındaki çok güçlü bir birlikteliklerinin altına bomba koyacağımız meseleler belli. Eğer ben bunların gıdasını bozarsam, eğer ben bunların ilacını bozarsam, eğer ben bunların, yani aslında senin dediğin şey şuraya geliyor. Ben bunların vücuduna giren şeyler nedir? Görsel girenler, işitsel girenler ve tüketimsel girenler. Yani üçü ayıracak olursak, işittiklerini bozayım. Ben bunlara küfür dinleteyim. Küfürden kastım Allah'a karşı olan küfürden bahsediyorum. Yani küfrü içmam eden, küfrü içeren, peygamberi
isyan içeren,
Allah'a isyan içeren, işte şarkılar, türküler, filmler, işte değil mi? Yani bütün medyada bizim işitsel girdilerimizi organize ediyorlar mı? Ediyorlar. Görsel girdiler zaten ortada. Evet. Bugün yani Efendimizin yine en büyük fitne, değil mi? Ne diyor? İşte kadın fitnesidir diyor mesela. Evet. Bugün toplumsal perişanlığın, toplumsal dejenerasyonun bir sebebi de budur. İşitsel girdiler.
Aynen. O görselde bir de tedricen böyle ince ince verip en kötü boyutuna yavaş yavaş ulaştırdıkları bir nokta var yani.
Nasıl verdiler?
Tedricen noktalarını da güzel yapıyorlar tabii, açıkçası.
Kapan dedi, ben senin kapanmana engel değilim ama şöyle kapan dedi. Fransız modasını getirdi. Fransız mankenlerin üzerinde Fransız usulüyle bir kapanma şeyi ortaya koydu.
Önce dar kıyafetlerle kapanabilirsin. Tabii. Sonra çok daha dar olmasına da gerek yok. Biraz açılabilirsin.
Zaten
gibi tedricen konular.
Zor. Evet. Çerçöp gibi olacaksınız. Dağılacaksınız. Ya Resulallah sayımız az mı olacak? Hayır, kalabalık olacaksınız diyor.
Ha, veyn hastalığı yani, evet, hadis-i şerif.
Evet yani evet. Detay tam kelam şeyinde değil. Yani cümle olarak hatırımda değil ama bakın sayımız çok fazla ama çer çöp gibi oluyoruz. Ya bizi çer çöp gibi dağıtan, rüzgarın önünde yuvarlanan çöpler gibi, suyun üzerindeki yaprak taneleri gibi dağıtan hangi hasletimiz, hangi halimiz? Bizim neden birliğimiz? Yani hani büyükler derler ya, üç elif bir çizgi üzerinde ittifak etse 111 kuvveti olur.
Evet.
Ne kadar güzel bir manidar bir ifade. Ama ayrı ayrı olsa bu elifler üç kıymetindedir.
Üç kıymetindedir.
O yüzden bizim ittifakımızı, birlikteliğimizi, omuz omuza vermekliğimizi bitirmeye çalışıyorlar. İşte bu mezhep çatışmaları, cemaatler arası fitneler, cemaatleri bölmeler, İslami STK'lar arasında fitneler, dua edecekler. Bunlar yine arş-ı ilahi titretirler. Duasını kabul ettirmeyelim. Duasına bomba koyalım.
Oo, bu da çok güzel
yani,
bir yaklaşım.
Bizim en büyük silahımız dua mı? İşte duası, namazı, ibadet. Yani olur da bunlar ittifak ederler. Hadi biz kontrol altına alamadık. İttifak ettikleri bir takım samimi grupçuklar oluştururlar. Hı hı. O zaman da ittifaklarını ihtilafa döndürecek, güçsüz bir yığın haline gelecek. Güçsüz bir yığın. Evet, yığınsınız. Çok kuvvetli gözüküyorsunuz. Ama sizi yine güçsüz kılabilecek bir hal. Sizin girdilerinizle oynuyorlar işte böylece. Bizim yani.
Yani kavli duayı ve fiili, kavli duayı engelleyen bir yapı var. Fiili dua noktasında da aralarına serpiştireceğim ajanvari kişilikleri ferasetlerini bitirdiğimizden dolayı, girdilerindeki ferasetsizliklerinden dolayı artık, girdilerin bozuk olmasından sebep, o feraset olmadığı için de kimseyi fark edemeyecekleri için dolayısıyla birliklerini çok rahat bozacağız.
Feraset yok.
Kavli duaları zaten kabul olmayacak.
Dua
çünkü,
kabul olmayacak.
Evet, yani girdileri
sıkıntılı.
Zaten
domuz girmiş, leş girmiş, haramlar girmiş. Ve buna fetva veren hocaları da organize etmişler. Ben olsam ederdim. Çünkü bir cemiyeti, İslami hassasiyeti olan bir cemiyeti nasıl ikna edeceksin? Abraham'la ya da Johnny ile olmaz ki.
O zaman şu noktada geliyor, devreye giriyor. Şimdi eşyanın aslı mübahtır konusu var. Şimdi eşyanın aslı mübahtır da ben haramları genel olarak böyle söylenmiş bana. Yani helaller konusunda helaller bırakılmış ve helaller çok geniş bir kapsamda duruyor. Şimdi bu minvalde baktığımda ben araştırmak mecburiyetinde miyim? Ben araştırmadan bir meseleyi halledemez miyim? Ya da onun sorumluluğundan kurtulamaz mıyım daha doğrusu? Yani illa bir meselenin, bir gıdanın detayını araştırmak zorunda mıyım? Eşyanın aslı helalse, mübahsa, ben niye bu kadar detayına gireyim bu mevzunun diyerek buradan girmek istiyorum. Çünkü şu, velev ki sorumluluğumuz olmasa da, velev ki manevi sorumluluktan kurtulmuş olsak da, bunun içimize girmesinden sebep bizde yarattı, oluşturduğu tahribat, bizde başka sorunlara da sebebiyet vermeye başlıyor. Bu sefer...
Kesinlikle.
Oo, yani bu noktadan bakınca olaya demek ki aslında bizim birliğimizi asıl bozan mesele belki manevi sorumluluğumuz değil, maddi sorumluluğumuz bile, maddi anlamdaki girdilerimizin bize ulaştırdığı sonucu bakınca o zaman sorun burada da başlıyor.
Kesinlikle. Zaten bu adamlar ne yaptılar? Bu global güçler, bu para babaları Müslümanları bozacak şeyleri biliyorlar. Gıdayla, kozmetikle, ilaçla bunu ortaya koydular. Hocalarından da işte reformist, modernist bir takım hocalarından da fetvayı alıyorlar. Ve fetvada kullandıkları, hocaların fetvada kullandıkları mesele senin dediğin şeye geliyor işte. Eşyanın aslı ibahadır. Mübahtır. Bu ne demek? Şu demek. Yani haramlar az. 6 tane haram tanımlandırılmış ayet ve hadislerde. İşte domuz, insan, vahşi yırtıcı hayvanlar, müskirat, leş, de ne kaldı? Kan, insan. Bitti. 6 tane. Dolayısıyla hani 6 tane haram az, her şey helalse o zaman yani paranoyak yapmaya gerek yok. Paranoya olmaya gerek yok. Eğer haramlıkla ilgili bir delil varsa üstüne gidelim, şüphe duyalım. Değilse helaldir. Mana budur.
Aynen böyle.
Mana bu.
Size belki de çoğunlukla yöneltilen eleştirilerden bir tanesi de bu olsa gerek.
Eleştiri demeyelim de hoca takımının diyelim. Fıkıh bilen, biraz mürekkep yalamış hoca takımının. Hoca takımında, tabiri hocalarda tesirli olamayışımızın Dolayısıyla hocaları dinleyen cemiyetlerde de tesirli olamayışımızın temel nedeni burası.
Yani ben bunu şey biraz diyorum, daha böyle izleyiciler için de açayım, birazcık daha dinleyiciler için. Amiyane tabirle bu kadar meselenin altını niye karıştırıyorsunuz ki? Yani buradan bir nemalanmak mı istiyorsunuz? Niye bunu yapıyorsunuz?
Diyorlar.
Evet.
Değil mi? Bakın şimdi, eşyanın aslı ibahadır, mübahtır. Günümüzde nasıl değerlendirmemiz lazım? Şimdi ne diyelim eşyaya? Peynir. Ne diyelim eşyaya? Meyve suyu. Ne diyelim eşyaya? İşte çorba, yani değil mi?
Evet.
Çorba, bak basit 3 tane şey saydım. Ya bu ne olabilir ki yani, işte helaldir.
Peynir, meyve suyu, çorba.
Günümüzde domuzdan 180 tane katkı yapılıyor. 180 tane. Yani bir tane domuz diyorsun ama zaten Müslüman bile bile yemez diyorsun ama domuz öyle bir kılık değiştirmiş ki hocam. Domuzun pankreaslarından lipaz enzimi, domuzun midesinden pepsin enzimi, domuzun yağından mono ve digliseritler, domuzun kılından fırçalar, domuzun derisinden jelatinler, domuzun kemiklerinden işte atıyorum işte yani glikozaminler, kondroitin sülfat dediğimiz bir takım katkılar, işte ilaç etken maddelerinde var bunlar, veriliyor. Yani bir sürü şey. Sabaha kadar konuşsak bitiremeyiz belki. Şimdi bunlar yapıldığı ve piyasaya sürüldüğü için ve şimdi piyasaya sürüldü, devlet denetleyecek. Zaten bakıyordur. İşte efendim bakmıyor, bakamıyor. Mevzuatlarda bir takım boşluklar var. Tamam, devletimiz bizi bu konuda koruyabilseydi biz yine belki gol yemezdik. Ama şu anki mevcut mevzuatlardaki eksiklikler gereği, mevzuatlardaki boşluklar gereği, denetlemeler de bu minval üzere yapılamadığından Türkiye'ye bu katkılardan yapılmış, bu katkıların kendisi, bizzat kendisi ya da bu katkılardan oluşan ilaçlar, işte bilmem neler ya da bazı gıdalar giriyor. Dolayısıyla sen eskiden helal olarak bildiğin bir peynirin içerisinde bugün domuzdan elde edilmiş bir peynir mayasını ya da bir enzimi görebiliyorsun. Bugün bir çorba içerisinde kullanılan bulyonda lezzet versin diye masum bir bulyon gibi geliyor. Halbuki o bulyonun içerisinde atıyorum bir tane et tozu, ithal ya da işte bir tane katkı, aroma. Bu aromanın içerisinde baktın mıydı üretim proseslerinde başka bir işte hayvansal bir katkı görebiliyorsun. Hayvan deyince bizi sadece domuz olması da şart değil. Sığır olarak, sığır kelimesiyle kandırdılar. Tamam da bu sığırı Danimarka'dan geliyor. Kim kesti? Fransa'da kim kesti? Johnny kesti. Johnny ehli kitap mı efendim? İşte efendim ithal et ya da ithal bir takım hayvansal katkı caiz mi? El cevap, ehli kitabın kestiği caizdir. Tamam da Johnny ehli kitap mı? Nereden biliyorsun? Papaz efendiyle görüşebildin mi? Papaza sordun mu? Johnny sohbetlere geliyor mu? İşte ritüelleri uyguluyor mu falan?
Yok, ehli kitaplar kaldı mı acaba?
Yani şimdi evet. Hadi ehli kitap ama ben Hristiyanım diyen herkes de Hristiyan değil aslında. Baktın mıydı ateist ya da başka bir şey. Dolayısıyla biz evet, eşyanın aslı ibahadır, mübahtır, helaldir. Eşyanın haramlığına bir delil yoksa sorun yoktur kaidesine günümüzde baktığımızda eşya aslı itibariyle olan saf helal haliyle kalmıyor. Meyve suyunda enzimler kullanılıyor. Bir meyvenin meyveden suyu daha fazla çıkartabilmek için, o bağlı olan meyve sularını elde etmek için, çünkü presle yani sallama rakamlar, işte bir ton meyveden atıyorum 200 kilogram su çıkacağına bir enzim kullanıyorsun. 250 kilogram çıkıyor. Ben bunu niye kullanmayayım? Enzim 5 lira ama 50 litre sudan kârdayım, daha fazla kârdayım gibi düşün. Ama bu enzimler mikrobiyal fermentasyonla yapılıyor. Mikrobiyal fermentasyon ortamlarına besi yeri kaynağı olarak haram ve necis olan bir takım şeyler girebiliyor. Dolayısıyla üretim proseslerine baktığımızda yurt dışından gelen katkıları kullandığımız için ve bu katkıları üretenler gayrimüslim olduğu için, bunların İslami hassasiyeti olmadığı için eşyanın aslını bozacak bir takım katkıları her türlü üretim proseslerinde girift olarak görebiliyoruz. Öyleyse evet, eşyanın aslı ibahadır. Bu kayda değişmez. Ama eşya aslı itibariyle saf ve temiz değil artık. Haramlar nüfuz etti. Ve şu mantık da doğru değil. Hocam bir şey ya helaldir ya haramdır. Hayır. Hadis bile var. Helaller bellidir, haramlar bellidir. Bunların arasında şüpheliler vardır. Kim şüphelilerden kaçınırsa dinini, ırzını, şerefini korur. Kaçınmazsa koruyamaz diyor Efendimiz. Yani biz haramları yemeyeceğiz, helalleri yiyeceğiz, haramları yemeyeceğiz ama şüphelileri de yemeyeceğiz diyor Efendimiz.
Şüphelilerden de kaçınmaz.
Dolayısıyla şüpheliymiş, sorun yok gibi bakılıyor. Hayır. Şüpheliden kaçmazsan harama düşme ihtimalin var çünkü. Öyleyse eşyanın aslı ibahadır ama günümüzde toparlayacak olursak eşya aslı itibariyle saf ve temiz olarak kalmadığı, şüpheli katkılarla girift olduğu için artık günümüzde şüpheli kısmına girmiştir. Helal kısmında değildir. haram diyemesek bile şüpheli kısmındadır. Peki, dolayısıyla şüpheli şeylerden de kaçmamız lazım.
Şüpheli de takvayı uyguladığımızda kaçmamız lazım. Peki takvayı fetvada?
Takva değil. Hadis takva demiyor. Irzını, şerefini, dinini koruyamazsın diyor. Takva değil hocam bu iş.
Muhalif manasında, manayı muhalifinde bunu alıyoruz.
Tabii,
doğru.
Koruyamazsın diyor. Yani dinini koruyamazsın. Namusunu koruyamazsın. Irzını koruyamazsın diyor. Bak çok radikal bir hadis-i şerif bu yani. Ve ehli hani zayıf mı hocam diye yani bazen hadis zayıf olsa da kaçsak diye şişman bir hadis-i şerif bu. Yani zayıf da değil yani.
Yani evet, geçen. Bir de böyle durumlar var ya hani hadisin zayıflığı ya da işte hadisler konusuna böyle girecek olurlarsa insanlar kendilerine nefis kaçmak istiyor genelde. Nefse de kolay geliyor.
Nefsi destekliyor seni. Yemek istiyorsun.
Tabii. Yani şüpheli şeyleri bu kadar ardında araştırmasak bu mesuliyetten kurtulamaz mıyız?
Kurtulamayız. Çünkü bugün bu kadar katkının girdiği Türkiye'de bu kadar katkı kaç tane hocam? 4000 tane gıda katkı maddesi. Yani 4000 tane hani 8 tane 18 tane demiyorum yani. 4000 adet gıda katkısı, 8000 adet de kozmetik, ilaç, kişisel bakım, temizlik gibi sektörde kullanılan katkı. 12000 tane katkı yapıyor.
Evet.
Yani sen babaannen köyde peynir yaparken yine gidiyor eczaneden maya alıyor hocam. Sen diyorsun ki babaanne köyde, inek köyde köy peyniri. Hayır efendim. Babaanne de inek köyde olunca aldın. Yine Danimarka'ya temas ettin, yine Fransa'ya temas ettin. Babaanne de işin kolayını bulmuş. Eskiden yoğurtla kestirirdi peynir mayası olarak ya da sirkeyle kestirirdi. İncirin sütünü damlatırdı. Hani dolayısıyla bizim köylerimize kadar girmiş, girift bir haldeyiz. Yani o kadar girmiş ki, nüfuz etmiş ki eşyanın aslı kalmadı. Eşya aslık temiz, eşya artık temiz ve saf olarak bulunmuyor. Eşyalar artık şüpheliler kısmında değerlendirilmeli. Şüphelilerden kaçmamız gerektiği de aşikardır. O yüzden yani hoca efendilerin proses bilmemesinden, sektörü bilmemesinden, üretimin bu kadar haramlarla girift olduğunu bilmemesinden kaynaklı olarak aslında 1300 sene önceki mecelledeki kaideyi kullanıyor. Ya da aslında bilseler.
Çok güzel.
Hoca efendilere biz anlatsak, anlatabilsek. Hocam bakın bu kaide eşyanın aslı ibahadır. Kaidesi artık günümüzde farklı bir pozisyondadır. Farklı bir bakış açısıyla değerlendirmemiz lazım. Yani çünkü yani 1000 sene önceki bir kaideyi ben bugün artık kullanamayabilirim. Günümüzde durum farklı olabilir, değişmiş olabilir.
Yani ben buradan şunu anladım. Şüpheli şeylerden kaçınmak dinimizi, ırzımızı, şerefimizi korumak mahiyeti taşıyor. Eğer bunun velev ki hak huzurunda mesuliyetini olmadığını bile varsaysak, hani araştırmadığımız üzerinde bile düşündüğümde, olmadığını bile varsaysak, vücudumuza giren bu girdilerin bizim bütün ferasetimizi yok edeceği, bizim bütün bakış açımızı bozacağından dolayı bizim ferasetimizin yokluğu bizim bütün hayatımıza inkişaf edecek. Bir şekilde hayatımızın her yerinde ortaya çıkmaya başlayacak aslında. Sudur etmeye başlayacak. Çünkü yönetim buna benzer bir yaklaşım içerisinde olacak. Müslümanlardan uzak bir yönetim. Çünkü ferasetin yok ve kimi seçeceğini, kiminle hemhal olman gerektiğini bilmiyorsun. 5 kişinin ortalamasısın ama hangi 5 kişiyle birlikte olman gerektiğini bilmeyecek kadar dağılmışsın. Çok kötü bir hale gelmişsin. Dolayısıyla bu ortamda, bu vaziyette dinini, ırzını, namusunu koruyacak pozisyonunu bozmaya başlıyorsun. Şüphelilerden kaçınmazsan.
Kesinlikle.
Yani bu minvalde baktığımızda velev ki Hak Teala huzurunda ki son halimizde mesuliyetten kurtulduğumuzu velev ki varsaysak da aslında dünyada yaşarken cennet yapacağımız mekanı cehenneme dönüştürecek şekilde kontrolümüzün dışına çıkartıyoruz meseleyi. Hem kavli dualarımız kabul olmuyor hem fiili dualarda da ferasetsizliğimiz arttığı için doğru düzgün hareket edememeye başlıyoruz. Şüphelilerden kaçınmanın önemi burada ortaya çıkıyor.
Bak dediğine şöyle bir örnek vereyim. Sen benim güvenilir olarak gördüğüm bir insansın. Ben de sen öyle. Güvendiğin bir insandan su içtin. Bak ben sana su ikram ettim. Ama münafıkane bir şekilde suyuna bir takım işte bir domuz veya bir necaset bir şey damlattın mesela. Faraza. Mesuliyetin var mıdır? Senin yoktur. Çünkü sen bana güveniyorsun. Güvendiğin bir insandan bunu içtin. Belki bu konuda suale çekilmezsin de. Çünkü güvendiğin, bildiğin bir insandan bir şey içmiş, yemiş oldun. Dolayısıyla senin mesuliyetinin olmaması başka bir konudur. Ama o yediğinden vücudunun etkilenmemiş olması başka bir konudur. Senin demek istediğin şey bu.
Aynen öyle.
Evet, mesul olmasan bile.
Aynen öyle.
Ki mesulsün de. Yani o yediklerinden mesulsün de oraya da geleceğim. Olmasan bile vücudun etkilendi mi haramdan? Etkilendi. Hı hı. Tabii ki etkilendi. O yüzden fıkıh ne diyor? Takvalı bir hayat istiyorsan kendin pişir, kendin üret, kendin hayvanı kes, kendin otunu yetiştir, kendin ye. Takva budur.
Evet. Peki
başka bir şey.
Fetva açısından mesulsün cümlesinde hızlıca açsak.
Onu diyeceğim. Başka bir şey yersen o fetvadır işte. Yani sen kendi yetiştirmediğin, kendi büyütmediğin bir hayvanı, kendi hı hı. görmediğin besmelesini, işte bir hayvanı, kendi bilmediğin bir şeyi yersen bu fetvadır. Allah sana şunu sorar. Takva varken fetvayı niye tercih ettin der.
Mesuliyet bu
mesuliyet,
noktada.
Mesuliyet evet bu noktada işte. Hmm. Halbuki bu şey fetva bile değil. Yani bu kadar katkıların girdiği bir yerde. Hocam buna fetva da yok ki. Rabbimiz bize helal yiyeceksin demiş. Bu farizadır yani. Helal lokma ibadetin onda dokuzudur demiş Efendimiz. Dolayısıyla bilmediklerini yemen zaten bir açık bir kapı sende oluşturuyor. Kapıların ne kadar çok açıksa içeri o kadar pislik girer. Bir çok tane kapın açıksa birazcık girer. İki tane beş ama sen hiçbir şeye bakmazsan fiyatına bakarak yerli mi değil mi diye bakarak yersen hocam senin çok kapın açık. Sana domuz da girer, sana alkol de girer. Kapıları daraltacaksın. Yani evet biz köyde kendimiz yetiştiremeyiz. Hı hı. Ama açık kapıların sayısını azaltacağız. Diyeceğiz ki 100 tane kapı olmasın, 5 tane kapı olsun. Ne olur? Daha az girer. Daha az girer. Sıfıra indiremezsin. Zaten Rabbimiz de bunu beklemiyor. Mesela yani %100 bitiriyor, İslamiyet, doğru. %100 bir uygulama. Sıfır hata, sıfır günah beklemiyor zaten. Ne istiyor? Elimizden geldiği kadar takvayı tercih eden, hı. fetvalara bakacaksak da fetvaların arasında en takvalı fetvayı tercih eden bir halde olmamızı istiyor diyelim.
Fetvaların yani. Arasından da en takvalı fetvayı tercih etmemiz evet. gerekiyor.
Evet.
Çünkü kavli dualarımızda, fiili dualarımızın da istikamette kalabilmesi için, kavli dualarımızın kabul olması, fiili hareketlerimizin de istikamette kalabilmesi için bu çok önemli.
Ve fetvanın hadiste en belirtilen o sayınız çok olsa bile çer çöp gibi dağılacaksınıza muhatap olmak istemiyorsak, hmm. o insanlardan olmak istemiyorsak, yani vücudumuza girenler bizi etkilediğine göre, evet biz takvalı fetvaları tercih edip, mümkünse de takvayı tercih ederek kendimizi bir helalleşme, helale dönüşme. Hani ben şey diyorum, gelin helalleşelim.
Gelin
helale dönüşelim.
Çok güzel bir
tabiri caizse. Yani o yüzden bir helalleşme prosesine, böyle bir hayatımızı, helal hayat, hı hı. helalleşme, helale dönüşme, buna bir başlangıç ve bunu ilerleterek devam etmek üzere hayatımızı organize etmemiz lazım.
Eyvallah, Allah razı olsun. Yani buradan şunu anlıyoruz, vehin hastalığı mevzusu gerçekten de bizim helal yiyip yemememizle ilgili. Bu bölümün şöyle bir güzelliği oldu. Helal gıdanın hayatımızdaki önem sıralamasını nereye koymamız gerektiğini ben çok iyi bir şekilde istifade ettim. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Eyvallah. İnşallah izleyicilerimiz de, inşallah Erkam Radyo dinleyicileri de bu konularda istifade ettiklerini düşünüyorum.
İnşallah.
Allah razı olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.